Ayrım 14. Seninle Güler Yüreğim. Kemal Yalçın. Sayfa 173. Kirkor Ceyhan. Ben Zaralıyım. Hep Zara'yı aradım. Miss Craft kimdi? Melina'nın annesini kurtaran Miss Craft nasıl bir insandı? Melina annesinden kendisini kurtaran hakkında bir şey duymamıştı. Çok merak ettim. Melina de merak etti. Birlikte Miss Craft hakkında bir damla bilgi aramaya başladık. Ansiklopedilere baktım. Yoktu. Kime sorsam, kim bilebilir? Melina ile konuşmaya başladıktan sonra Ermenilerle ilgili kitapları, kaynakları toplayıp okuyorum. Elime Kirkor Ceyhan'ın yazdığı Seferberlik Türküleri ile Büyüdüm adlı kitabı geçti. Seferberlik bir solukta okudum. Kirkor Ceyhan kitabında Miss Craft'tan kısaca söz ediyordu. Heyecanlandım. Aradığımı bulmuştum. Hemen Kirkor Ceyhan'a telefon ettim. Kendimi tanıttım. Miss Craft hakkında konuşmak istediğimi söyledim. Buyur gel dedi. 19 Mart 1999 günü öğleden sonra kapısını çaldım. Ren Nehri'nin yakınında yeşillikler, çiçekler içinde bir evdi. Hava akşamdan yağan yağmurla yunmuş arınmıştı. 70 yaşlarında ışıl ışıl gözlü, yüzü aydın, gülüşü temiz bir insan açtı kapıyı. Alman eşi İlse Hanım'la tanıştırdı. Yuvarlak bir masaya karşılıklı oturduk, tetikteydi. Kim bu kendisiyle konuşmaya gelen? Bir ara gözleriyle beni yokladığını hissettim. Sonra ısınıverdik birbirimize. Meğer ikimiz de özlemişiz sınırsız, yasaksız, güven içinde gelmişimizi, geçmişimizi konuşmayı. Kirkor Ceyhan kimdir? Anlatın lütfen. Kirkor Ceyhan kitaplarımda anlattığım gibidir. Bize kürek suyu derler. Ne demek kürek suyu? Kürek kova gibi bir su kabıdır. Ağzı açıktır, dibi görülebilir. Testinin ağzı dardır. İçinde su mu var, şarap mı var, zehir mi var belli değildir. Biz kürek suyuyuz, apaçık. Gizli kapaklı bir tarafımız yok. Ben Zaralıyım. Konuşmamız böyle başladı. Melina'yı anlattım. Melina'nın annesini ölümden kurtaran Miss Craft hakkında bilgi aradığımı söyledim. Kim bu Miss Craft? Ben Miss Craft hakkındaki bilgileri Sivas'ta ortaokula giderken yanında kaldığım Şehrazat Hanım ile eşi Garabet Ağa'dan öğrendim. Yıl 1941'di. Sivas Amerikan Koleji şehrin en kuzeyinde, tepenin üstündeymiş. En az 2000 dönüm arazisi varmış. Bu arazinin etrafı 2 metre yüksekliğinde duvarla çevriliymiş. Kolejin batısı Dutluk Surp Nişan'a, doğudan Pırkınik yolundan Bayrampaşa suyunun aktığı yere, kuzeyde ise Pırkınik köyü önlerine dayanırmış. Pırkınik köyü seferberlikten önce Katolik Ermeni köyüymüş. Sivas'ın nakliyat işlerine bu köy üstlenirmiş. Ünlü Ermeni şairlerinden Taniel Varujan bu köydenmiş. Ermeni seferberliğinden önce Amerikan Koleji'nin bulunduğu Höllüklük mahallesinde Ermeniler yaşarmış. Miss Craft bir Amerikan misyoneriymiş. 1915-16 yıllarında Ermenilere seferberlik olduğu zaman Sivas'taki Amerikan Koleji'nde çalışıyormuş. Bu Ermeni felaketinde Deirizor'a, Suriye çöllerine Ermeniler süzülürken yüzlerce çocuk dağlarda, yollarda kimsesiz kalmış. Perperişan olmuşlar, aç sefil. Sevkiyet'in korkunç olayları biraz yatışınca Amerikan Kızıl Haç Örgütü Anadolu'ya yardım heyetleri yollamış. Bu yardım heyetleri yollarda, bellerde kalmış, köylerde Kürt ve Türk ailelerin yanına sığınmış çocukları, kimini parasız, kimini altın lirayla satın alarak Sivas Amerikan Koleji'nde toplamış. Toplanan çocuklar, dul kadınlar, kızlar, sağ kalan erkekler bir müddet burada bakıldıktan sonra kimi İstanbul'a, kimi Selanik üzerinden dünyaya dağıtılmış. Selanik üzerinden dünyaya dağıtanların sayısı daha çokmuş. Amerikan Koleji'ndeki bu yardımı Miss Craft yönetiyormuş. Kolejde sadece yeme içme ihtiyacı giderilmekle kalınmıyor, okul çağında olanlara ders de veriliyormuş. Miss Craft son derece insansever, cesur, çok da güzel, uzun boylu bir rahibeymiş. Memeleri de çok büyükmüş, testi gibi. Onu gören ölüm artığı Ermeni köylüleri memelerini çuvalla bağlıyordu diye anlatırlardı. Ben de bu köylüleri dinlemiştim. Miss Craft'ın yanına büyük halam Şehrazat, eşi Garabet Ağa ile küçük halam Güher Hatun ve eşi Hovsep de sığınmışlar. Amerikan Koleji'nin arazisinde ve çeşitli işlerinde çalışıyorlarmış. Garabet Ağa bir çift öküzüyle kolejin arazisini ekip biçermiş. Garabet Ağa'nın Şehrazat halam ile evliliğinden 4 çocuğu olmuş. Babamın, annemin ve tüm ailenin sürüldüğü haberini almışlar. Hovsep hemen Miss Craft'a söylemiş, yardım istemiş. Miss Craft hemen bir yorgan, bir miktar mecidiyeyi ve yiyeceği Hovsep ile yollarda sürünen bizim aileye göndermiş. Çocukları sürgünden kurtarmak istemişse de sürgün kafilesinden sorumlu olan Miralay bırakmamış. Babamı ve aile efradını 1916 sonlarında sürgüne göndermişler. Sonradan bu Miss Craft memelerini küçülttürmek istemiş. O zamanın ünlü cerrahı, Amerikan hastanesinin sert tabibi Hovsep Efendi'yi ameliyat yapması için zorlamış. Hovsep Efendi olmaz, tehlikelidir demişse de vazgeçirememiş. Ve Miss Craft bu ameliyat sırasında masada kalmış. Cenaze merasimine ondan yardım görmüş binlerce insan katılmış. Gözyaşları içinde onu öte dünyaya uğurlamışlar. Miss Craft'ın ölümünden sonra Sivas Amerikan Koleji'ndeki yardım faaliyeti 1924'te Lozan Antlaşması'nın imzalanmasına kadar devam etmiş. Lozan Antlaşması'ndan sonra Amerikalılar çekip giderken kolejin bakım ve yönetimini vekaleten avukat Tevfik Bey'e bırakmışlar. Tevfik Bey de yaşlı olduğundan bu işlerle fazla uğraşamamış, kolejin işlerini halamın kocası Gerabet Ağa'ya havale etmiş. Sevkiyat belasından, tehcir felaketinden kurtulup da dağda bayırda saklanmış, onun bunun yanında sığıntı olmuş, kiminin hizmetçisi, kiminin kapaması, kiminin üçüncü, dördüncü karısı olmuş kadınlar, gelinler yavaş yavaş Sivas'a gelmişler. Ve bu Amerikan Koleji binalarında başlarını sokacak yer, yiyecek bir kaşık aş bulmuşlar. Garabet Ağa ömrünü bu insanlara adamış. Ölüm artığı bu insanlara tutunacak bir dal, kimsesizleri evlendiren bir baba olmuş. Buradan gelip geçenler kara günün karanlığında kendilerine yaşama umudu veren bu iyi insanı Miss Craft'ı rahmetle almışlar. İşte benim duyduğum, bildiğim bu kadar. Kirkor Bey, sevkiyat 1915 Nisan'ında başlıyor. Babanızı ve ailenizi 1916 sonlarında sürgüne göndermişler. Bu nasıl olmuş? O zamana kadar nasıl zarada kalabilmişler? Neden böylesine geç sürgüne göndermişler? Lütfen bana bey diye hitap etme. Abi demen beni daha çok memnun eder dedikten sonra başladı anlatmaya. Babam Simon Cihanyan Ermeni seferberliğinden önce Zara Ermeni Okulu'nda öğretmenmiş. Ben öğretmenlik yaptığını görmedim. Benim çocukluğumda namlı bir yapı ustasıydı. Yaz boyunca yatta yabanda çalışır, kış bastırdığında Zara'ya gelirdi. Beni çok severdi. Çok neşeli, baba yiğit, konuşkan bir insandı. Başından geçen olayların hikayelerini ondan dinledim. Annemden çok babam anlatırdı. Ben şimdi sana babamdan duyduklarımı anlatayım. Ölümden kurtulmanın tek yolu. Babamı 1912 Balkan Harbi'ne göndereceklermiş. Fakat o yıllarda Osmanlı'da bir adet varmış. Harbe gideceklerin içinden iki kişiyi kura ile muinsiz seçerlermiş. Kurada muinsiz çıkanlar askere gönderilmezmiş. O zamanlar harbe gidecekler, muinli, muinsiz yani sahipli, sahipsiz olarak ayrılırlarmış. Eskiden kullanılan Allah muidiniz olsun sözü buradan gelirmiş. Allah korusun, Allah yardımcın olsun anlamına gelirmiş. Şansına bak, babam askerlik şubesindeki kurada muinsiz çekerek Balkan Harbi'ne gitmekten kurtulmuş. Ama Osmanlı'nın başı beladan kurtulmuyor ki. Bu sefer 1. Cihan Harbi'nin çanları çalmaya başlamış. Babamları seferberlikten 10-12 ay önce muvazzaf olarak askere almışlar. İlk askere alınanların yaşları biraz ileriymiş. En gençlerinin yaşı 25'miş. Harp başlayınca 35-40 yaşındakileri de askere almışlar. Daha önceleri Zara'da askeri birlik yokmuş. Harp başlar başlamaz Enver Paşa Erkan Harbiyesi 10. alayı Zara'ya yerleştirme ve bu alayın kalacağı büyük bir kışla yapma kararı almış. Askeri kışla ve lojmanlar Zara'nın batı yakasına yapılacakmış. Kim yapacak, kim çalışacak? Uzağa gitmeye gerek yok. Zara o zamanlar zanaat erbabıyla ünlüymüş. Zanaatkarların hemen hemen tümü Ermeni milletindenmiş. Taşçısı, demircisi, yapıcısı, marangozu, dülgeri, tenekecisi, çilingeri, nalbantı, say sayabildiğin kadar. Hepsi iyi ustalarmış. Osmanlı hepsini askere almış. Ama başka yerlerde olduğu gibi Ermenileri gayrimüslim oldukları halde amele taburlarına göndermemişler. İhtiyaç büyük olduğundan hepsini Zara kışlasının yapımında görevlendirmişler. İnşaat hızla ilerlemeye başlamış. Bu arada Osmanlı harbe girmiş. Dünya yanıyor. Devletler birbirlerini yemeye başlıyor. Doğu cephesinde Osmanlı Rusya ile vuruşuyor. Sarıkamış'ta, Allahu Ekber dağlarında binlerce asker donarak ölmüş. İşler kötüye gitmeye başlamış. Osmanlı hükümeti İttihat ve Terakki, Dahiliye Nazırı Talat Paşa'nın emriyle doğudaki Ermenileri Suriye çöllerine sürgün etmek için tehcir kanununu çıkarmış. Tekmil Ermeni erbabı can güvenliği bakımından yerlerinden alınıp usulü haliyle Cenub'a, El-Cezire ve Suriye'ye yerleştirilecekmiş. Yıl 1915, mevsim baharmış. Kışla yapımından sorumlu olan faziletli mi faziletli, uzun boylu, esmer yüzlü Şamlı binbaşı Yahya Bey, inşaatın yarım kalmaması ve daha da önemlisi uzun zamandır canla başla çalışan Ermenileri ölüme göndermemek için bir çare düşünmüş. İşleri erkenden paydos edip tüm Ermenileri toplamış. "Arkadaşlar," diye söze başlamış. "Arkadaşlar, şimdi beni iyice can kulağıyla dinleyin. Sizinle aylardır beraberim. Hepinizin nasıl canla başla çalıştığını biliyorum. Hepinizden çok memnunum. Devletimize, Osmanlı'ya nasıl hizmet ettiğinizi görüyorum. Velakin bugün aldığımız emre göre bütün Ermeni milleti istisnasız tehcire tabi tutulacakmış. Şimdi beni iyi dinleyin. Dediklerimi anlarsınız." Şimdi bu girizgahtan sonra esas anlatmak istediğim konuya geleyim. Bu benim için belki de hayatımın en zor fikir beyanıdır. Bütün gece uyuyamadım. Sizi bu tehcirden kurtarmak, karşılaşacağınız büyük felaketten korumak için çareler düşündüm. Bulduğum tek çare şudur. Ben hepinizin ağzından çok önceki bir tarihte verilmiş gibi birer yazılı istida almış olacağım. Muameleye de bugünden itibaren koyacağım. Sizi tehcir belasından ancak böyle koruyabileceğim. Siz istidadınızda bundan böyle Hristiyanlıktan ihtida ile Müslümanlığa kabulümü padişahımızdan niyaz ederim diyeceksiniz. Bundan sonrasına karışmayın. Bu akşam herkes karısıyla, anasıyla, babasıyla konuşsun. Düşünsün, taşınsın, karar versin. Kendisine bir isim seçsin. Yarın sabah gelip istidayı imzalasın. Bu karar hepiniz için çok zor bir karardır. Bana deseler ben de kolay kolay karar veremezdim. Ama zaman öyle bir zaman ki aklınıza göre davranmak zorundasınız. Açık konuşuyorum, hepiniz ölümle karşı karşıyasınız. Vereceğiniz karar ölümle hayat arasında olacaktır. Siz içinizden Hristiyan olmaya devam edin. Başka çare yok. Çoluğunuzun, çocuğunuzun hayatı vereceğiniz karara bağlıdır. Bugünkü şartlar bunu gerektiriyor. Bakarsanız yarın hiçbir şey olmamış gibi kendi inancınızda devam edersiniz. Yarın sabah birer Müslüman ismi almış, kararınızı vermiş olarak bekliyorum. Haydin bakalım, doğru evlerinize. Babam, annem, babaannem gece yarısına kadar konuşup düşünmüşler. 75 yaşındaki babaanneme çok zor gelmiş din değiştirmek. Sonunda o da kabul etmiş. Gelin bakalım, son bir defa daha haçlarımızı çıkaralım. Güneşten yana dönüp duamızı yapalım. Hisus, Hristos Efendimiz'den bir özür dileyelim demiş. Birlikte en içten bağlılıkla haç çıkarıp dualarını yapmışlar. Görüyorsun Hisus Hristos'um, ölümle karşı karşıyayız. Kendi canımız neyse ya, çocuklarımız ne olacak? Evvelallah ve sen onun oğlu affediniz bizi. Size söz veriyoruz ki kalbimizin en yüksek yerinde gene siz olacaksınız. Sonra oturup kendilerine isim seçmişler. Babam İbrahim, annem Naciye, babaannem Şahiban Hatun olmuş. Sabah kışla yolunda kimse kimsenin yüzüne bakamıyormuş. Herkes garip bir utanç içindeymiş. Günah işlediklerini düşünüyormuş insanlar. Sonra binbaşı Yahya Bey'in karşısında toplanmışlar. Anlayışlı bir insan, yönetmesini bilen, akıllı bir asker olan Yahya Bey kısa bir konuşma daha yapmış. Hepinizin ne karar verdiğini bilmiyorum ama üzüntü ve korku içinde olduğunuzu görüyorum. Allah'ınızın ve peygamberinizin her şeyi görmekte, sizin zor şartlarınızı anlamakta ve sizin yüreğinizden geçenleri bilmektedirler. Hepiniz sağ olun. Şimdi istidalarınızı sırayla imzalayın bakalım. Herkes kendine seçtiği ismi de söylesin. O gün evraklar tamamlanmış. İnsanlar birbirleriyle şakalaşmaya bile başlamış. "Simon, hayırlı olsun Müslümanlığın. Senin de. Adını ne koydun adını?" "İbrahim, Simon İbrahim." "Uymuş sana uymuş, ben de Muhammed koydum." Hayırlı olsun, tam sana göre." Aradan birkaç hafta geçmiş, Yahya Bey gene toplamış herkesi. Gene ne var acaba? "Arkadaşlarım, sağ olun. Müslümanlığınız iyi gidiyor ama biliyorsunuz Müslümanlığın şartları var. Yarın bir gün padişahımız bir kontrol ettirse ne deriz? Bugünden itibaren Müslümanlığın şartlarını yerine getireceğiz. Önce sünnet olacaksınız. Sonra bir hoca gelecek, size duaları, sureleri, namazı, niyazı öğretecek. Ama önce sünnet. Alayın atları idiş etmede ustalaşmış baytarı, çadırda bağırta bağırta küçültmüş hepsininkini. Yaralar azmış, kimininkinden irin akmış. Bağır çağır, sünnet faslı bitmiş. Sonra hoca gelip gitmiş bir zaman. Dualar ezberlenmiş. Ermenice bir edayla Arapça sureler okunmaya başlanmış. Kilise camiye çevrilmiş. Böyle böyle kışla inşaatı bitmiş. Sonra Cihan Harbi'ni Osmanlı kaybetmiş. Koskoca imparatorluğu allem edip kallem edip savaşa sokanlar, yüz binlerce insanı yerinden yurdundan edenler, yüz binlerce insanın kanına girenler, Talat'ı, Enver'i, Nazım'ı, Şakir'i, Bedris'i bir Alman gemisiyle önce Odessa'ya kaçıp sonra da Almanya'ya sığınmış. İngiltere, Fransa, İtalya savaşın galipleri olarak İstanbul'u ve Osmanlı topraklarını işgal etmişler. İstanbul'da Ermenileri katledenlerden hesap sormak için mahkeme kurulmuş. Kiminin yüzüne karşı kaçanların gıyabında idam cezası verilmiş. Tehciri, sevkiyeti yapan esas sorumlular, teşkilat-ı mahsusanın adamları can derdine düşmüşler. Zara'daki teşkilat-ı mahsusa sorumlusu, Zara'nın ileri gelenleri, Ermenilerin kanına girenler, bu sefer Ermenileri belediyeye toplamışlar. Belediye reisi Recep Efendi anlatmış durumu. Kaçak hükümetin İttihat ve Terakki'nin yaptığı işlerin hangisi doğruydu ki? Sizlere yaptıkları doğru olsun. Olan olmuş. Bugünden itibaren sizler Müslüman değilsiniz. Gene kendi dininize döneceksiniz. Cami tekrar kilise olacak, çanı da biz takıvereceğiz. Haydın bakalım, hayırlı olsun dininiz. Şamlı binbaşı Yahya Bey'in dediği olmuş. Müslümanlaşanlar 3 sene sonra tekrar Hristiyanlığa dönmüşler. Erkekler sünnet olmakla ama herkes canlarını kurtardığı için Yahya Bey'e bin bir dua etmiş. Bu işler olup biterken babamın başına çok büyük bir bela gelmiş. Tehcirden kaçıp dağlara sığınan Ermenilerden ikisi bir gece babamın evine girmiş. Yardım istemişler. Babam eski arkadaşlarını kıramamış. Eve gizlemiş. 3 ay kadar sonra ihbar üzerine yakalamışlar. Babamı da ailecek 8 baş insanı derhal sürgüne mecbur etmişler. 5 büyük, 3 çocuk oradan oraya sürüle sürüle Suriye yollarına düşmüş. Açlık, sefalet içinde önce babaannemi toprağa vermişler. Sonra teker teker çocuklar ölmüş. Kirkor abi başladı ağlamaya. Bonda, İlse'nin evinin bahçesinde 73 yaşındaki Kirkor, Ceyhan hüngür hüngür ağladı, ağladı. O an Ren Nehri taraflarından efil efil esen bahar rüzgarı durdu. Tek bir yaprak kıpırdamıyordu. İlse Hanım'la birlikte kederlendik. Sustuk, kaldık. Sessizliği gene Kirkor Ceyhan bozdu. Bir türkü tutturdu. Ayrıldım kavuşamam. Küstürdüm barışamam. Göz açtım, seni gördüm. Yad ile konuşamam. Annem kilim dokurken söylerdi bu seferberlik türkülerini. Ben bu türkülerle büyüdüm diyerek sürdürdü konuşmasını. Sonra Urfa'ya kadar gitmişler. İngilizler Deyrizor bölgesine alınca sevkiyet durdurulmuş. Babamları geriye döndürmüşler. Bir vakit Besni'de kalmışlar. Daha sonra Zara'ya geri dönmüşler. 14. ayrımın sonu sayfa 183.